Herkese merhaba, ben Beyza. Bu bölüm tüm hayatımıza yön veren bir konum var. Başlığa henüz karar veremedim ama neyi kimin yerine, kimi neyin yerine koyduğumuzu konuşuyor olacağım bu bölüm. Ben bu konunun en temel ve kendini geliştirme yolunda en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Neden bu konuların yeterince anlatılmadığını da anlamış değilim üstelik. Özgüveni geliştirmenin 6 yolu gibi başlıklarla daha çok ilgileniyor insanlar sanırım. Bilemedim. Neyse ama ben anlatacağım ya. Bu bölümde umarım aydınlanmalar yaşarsınız. Işık olsun efendim. Başlıyorum. Hadi gelin şimdi yine çocukluğumuzun karanlık dehlizlerinde biraz gezinelim. Tabii ki yine anne babadan başlıyoruz. Her şeyde olduğu gibi yani. Bunları anlatırken şunu eklemek istiyorum. Çoğumuzun çocukluğu normal değil arkadaşlar. Bu problem sadece bana özel olarak düşünmeyin. Yalnız olmadığınızı bilin. Sevgili Doğan Cüceloğlu hocamız diyor ki, herkesin konuşabildiği, paylaşabildiği, düşüncelerini ve duygularını adabınca anlatabildiği bir aile süreci içinde olmamız gerekir, diyor. Peki böyle bir aile süreci içerisinde büyümemiş, kendi varlığını anlayamamış bir çocukluk geçirdiysek nasıl durumlar ortaya çıkıyor? İlk olarak şu konudan bahsedebilirim. Annenizin veya babanızın veya her ikisinin de ebeveyni olduğunu düşündünüz mü hiç? Ya da kardeşlerinize ebeveynlik yaptığınız oluyor muydu? Evin içinde buraya dikkat, dengeli ve bir birey olduğunun farkında olarak büyümüş bir çocuk, ileride tüm ilişkilerinde bir denge içerisinde toksik insanlardan uzak bir şekilde yaşayacak olan çocuktur. Bu çocuklara elbette ki sorumluluk verilecektir, fakat olması gerektiği kadardır bu. Bir kız çocuğu düşünelim mesela şimdi. 8-10 yaşlarında olsun. Anne ve babasının sağlıksız ilişkisi var ve annesinin psikolojik sorunları var. Bu çocuğa sürekli anne tarafından gelen bir koşullu sevgi var. Ev işlerinde yardımcı olduğunda seviliyor, olmadığında sevilmiyor. Küçük kardeşine bakmak onun görevi, vazifesi olarak görülüyor. Sen büyüksün, yapacaksın, ablasın gibi söylemler oluyor sürekli. Bu çocuk büyüdüğü zaman da arkadaşlarına, sevgilisine, patronuna sürekli kendisini kanıtlamaya, göstermeye çalışacaktır ve sürekli kendisine annesi gibi davranan insanları hayatına alacaktır. Çünkü bildiği, öğrendiği hayat bu olur aslında onun. Bu kız çocuğu muhtemelen annesinin dert ortağı gibi olur. Annesi maddi manevi bütün yüklerini ona bırakır ve kız da şu inançlar olur. Annemin annesiyim, kardeşimin annesiyim veya evin annesi benim. Hayatı boyunca karşılaştığı herkese annelik yapar. Fedakar, cefakar bir annedir o sürekli olarak. Ta ki kendisinin ne olduğunu, neden böyle olduğunu keşfedene kadar. Bu döngülere artık dur diyene kadar. Bu zavallı kızın annesi şunu yapmıştır aslında arkadaşlar. Kendi annesini doğurmuştur. Peki bu bir kız değilse erkekse ne oluyor tam olarak? Şöyle oluyor. Şayet erkek ayrımcılığı, yani erkek çocuğunu tanrı gibi gören saçma sapan bir ailede değilse ki onlar da zaten çok şımarık çocuklar olur ileriki dönemlerinde. Her neyse böyle değilse aynı şey olur. Tek fark olarak babasının sorumluluğunu alır. Yani nedir baba sorumluluğu? Otorite olabilir, dış konularda karar verme yetkisi gibi bir şeyler olabilir. Bu çocuklarda da şu inançlar olur. Annemin babasıyım, babamın babasıyım, kardeşimin babasıyım, ailenin babasıyım. Aslında temelde hep bir koşullu sevilme olur her ikisinde de. Üzerine aldıkları ve kendi hayatını, kişiliğini yaşamasına engel olan unsur sevilme ihtiyacı, kabul görme ihtiyacıdır aslında. Bu kendini olduğundan başka bir yere koymak, aile denilen sistemin allak bullak olmasına sebebiyet verir. İleriki yaşamında da aynı döngüleri tekrar tekrar hayatına çekerek bunalma durumları söz konusudur. Ailenin annesiyim, babasıyım inançlarını anladığınızı varsayıyorum burada. Şimdi başka bir çerçeveden bakalım konuya. Diyelim ki az önce anlattığım şeyler sizin için söz konusu değil. Benim için de değil bu arada. Ama şöyle bir durum gerçekleşebiliyor. Mesela babanız size babalık yapmadıysa, baba veya anne de olabilir, kendinize başka bir anne baba figürü seçiyorsunuz. Mesela dayınız sizinle ilgileniyor, dayım babamdır olarak kodluyor bilinçaltı. Dedeniz sizinle ilgileniyor, dedem babamdır inancı oluşuyor. anneniz çalışıyor veya sizinle ilgilenemedi diyelim. Sizinle anneanne babaanne figürü ilgilendi. Anneannem annemdir, işte teyzem annemdir gibi inanç sistemleri oluşabiliyor. Bu çocuk 40 yaşına da gelse, 70 yaşına da gelse bu yanlış sistemle hayatına devam ediyor. Tüm ilişkileri böyle şekil alıyor. Neden bu konuya yeteri kadar yoğunlaşılmıyor anlamış değilim. Neyse, işin zihinsel tarafına değinmiş bulunmaktayım. Şimdi biraz ruhsal tarafına odaklanalım. Ne yapalım? Konseptimiz bu şekilde. Bir ruhsal, bir zihinsel anlatıyorum o yüzden. Ruhsal evlilik dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Evlilik deyince kadın erkek ilişkisi olarak algılanıyor ama hayır. Bu öyle bir şey değil. Tamamen ruhsal bir bağlantıdan söz ediyoruz burada. Ve işin kötü kısmı yalnızca sevdiğiniz insanlarla değil, nefret ettiğiniz, kırgın olduğunuz, affedemediğiniz her insanla evli olabilme olasılığınız var. Yani başka insanların karmalarını üstlenmekten bahsediyoruz. Fark etmeden bilinçsizce ruhsal alanımıza dahil ettiğimiz, onların olumlu olumsuz bütün yaşadıklarını fark etmeden ruhumuza çektiğimiz bir bağlantıdan bahsediyorum. Anne baba olabilir bu, eski sevgili olabilir, eski bir arkadaş olabilir, vefat etmiş bir yakınınız bile olabilir. Eski dediğime bakmayın, bildiğiniz berabersiniz hala aslında. Ruh parçacıklarınız karışmış durumda. Bu insanları ruhumuzda barındırıyor olmak bir nevi ruhumuza pranga vurmaktır aslında. Sen onun yaşadıklarından etkilenirsin, o senin yaşadıklarından etkilenir. Bunun 3 sebebi var. Birincisi, affedememiş olmak karşındaki insanı. Kendimizi özgürleştirmek istiyorsak mutlaka affetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için lütfen Affetmek ve Kabul Etmek isimli bölümü dinleyin. O bölümde de ruhsal bağlantıya değinmiştim diye hatırlıyorum sanki. İkincisi, yarım kalmışlıklar. Bilinçaltımız yarım kalmışlıkları sevmiyor arkadaşlar. Yarım kalmış, belirsiz ilişkiler hala ruhumuzda etkisini sürdürür. O kişiyle de bağlantılı olmanız olası bir hale gelir. Üçüncüsü de vicdani sorumluluk hisleri. Ne gibi? Aslında şöyle. Mesela birisi vefat etti diyelim. Siz onu kendinizde yaşatmak için ekstra bir çaba harcıyorsanız, o kişi sizde yaşıyor olur. Evet, ama onun da ruhu rahat edemez aslında. Birinin öldüğünü kabul etmek yerine, eğer unutursa o kişinin asıl o zaman öleceğini düşünür bu insanlar. Nerede? Bilinçaltında tabii ki. Dolayısıyla o kişi ölmesin diye içinde yaşatmaya çalışır. Kabul etmek burada çok önemli bir unsur. Kabul etmek her şeyin anahtarıymış hissi veriyor her bölümde bana ya. Öyledir belki. Bir düşünsenize, kimleri veya kendimizi fark etmeden nelerin yerine koyuyoruz?